İpek Yolu'nda sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de canlı yayınımız İpek Yolu. Bugün size yine iki farklı yolculuğa götürecek. İlk bölümde doçent doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte olacak. Bir İstanbul sohbeti yapacağız. İkinci bölümde ise farklı konularla ilgili misafirlerimiz olacak. Özellikle evinin güzel kokmasından hoşlanan sevgili dinleyicilerimiz bizimle birlikte kalsınlar ikinci bölümde. Ekibi tanıtalım. Kimlerin emeği var programda? Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Muhittin Yaygın Göl bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sanıyorum siz de mendille geldiniz. Benim gibi.
Kış bizim öyle zaten. Elimize mendille geçiyor hemen hemen.
İstediğiniz kadar kendinizi korumaya çalışın. Vitaminler vesaire takviye ama bir yere kadar herkes şimdi, hasta olunca.
Şimdi insanlarla temas halindesiniz devamlı. Siz kendinizi ne kadar korursanız koruyun. Mikrobik bir mesele. Yani başkası eğer o mikrobu almışsa, başkasında o problem varsa o size mutlaka sirayet ediyor. Yani öyle diyorlar ki yani hasta birisinin bulunduğu odaya birkaç dakika içinde girerseniz yani ikili temasa gerek kalmadan o mikrobu alıyorsunuz.
Alıyorsunuz. Grip hakikaten grip ve soğuk algınlığını karıştırıyoruz gerçi. Bizimki belki grip de değil. Soğuk algınlığı gibi, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ama geçecek inşallah.
İnşallah.
Hadi diyelim, iyi diyelim, iyi olsun. Biz geçen hafta oldukça enteresan bir konudan bahsettik. Dinleyicilerimizden de çok büyük ilgi gördü. Sonrasında aldığımız telefonlardan anladık bunu da. Diyorlar ki hakikaten İstanbul kozmopolit yapısını tarih boyunca devam ettirmiş. Şimdiki haline çok şaşırmamak lazım. Şimdi biz bu kadar iç içe nasıl kaldırıldığını düşünüyoruz. Yüzlerce yıl önce bunun temelleri atılmış, evet. Ve şimdi biz hakikaten birbiriyle barışık toplumlar olarak hayatımıza devam edebiliyoruz. Merak ettiğim bir şey daha var. Geçen hafta konuşurken de belki yarım kaldı. Özellikle birbirlerine saygılı ama birbirleriyle ilişkide sınırlı.
Evet.
Böyle bir
toplum düzeni var.
Toplum düzeni. Doğru tanımlayabildim
doğru,
mi?
Doğru.
Birbirlerine saygılı, ilişkilerinde de sınırlı.
Bunu bilmedikleri için şimdiki insanlar çok farklı yönde algılıyorlar. Yani Osmanlı bir kere zaten İstanbul hiçbir zaman tarihte Osmanlılar devrindeki kadar kozmopolit olmadı. Şu anda bile o kadar değil. Bizanslar zamanında da değildi. Daha önce söyledik. Bizanslar zamanında çok az bir Yahudi grubu vardı. Onun dışında Rum olmayan kimse yoktu İstanbul'da. Müslüman yoktu, Ermeni yoktu. Farklı mezheplerden Hristiyanlar yoktu. Osmanlılarla İstanbul bu renkli karakterini kazandı. Bunda Osmanlıların tabii çok büyük menfaatleri oldu. Osmanlılar bu toplum düzenini kurarken elbette bazı menfaatleri gözettiler. Yahudilerin, Ermenilerin, çeşitli azınlıkların İstanbul'da özellikle başşehirde bulunmaları Osmanlı ekonomisi için, Osmanlı siyasi ve sosyal hayatı için bir teminat teşkil ediyordu. Hatta Endülüs, yani o zamanki İspanya, Kastilya kralını anlatırlarken Sultan II. Bayezid'in huzurunda akıllı birisidir demişler. Vallahi demiş bu Yahudileri memleketinden çıkaran adama ben akıllı demem demiş. Çünkü Yahudiler özellikle Endülüs Yahudileri birincisi zengin idiler. İkincisi o zamanki İspanyollara nazaran kültürde, sanatta çok ileriydiler. Mesela bütün askeri teçhizatın hepsinde Yahudilerin büyük bir vukufları vardı. Ve onlar o tecrübeyi Osmanlı ülkesine taşıdılar. Osmanlı ordusunun modernizasyonunda bu Yahudilerin bildikleri usullerin büyük rolü vardır. Hı hı. Yani Alfonso akıllı olsaydı bunları memleketinden çıkarmazdı demiş Sultan II. Bayezid. Yani hadiseye bu açıdan bakmış Osmanlılar. Hı. Dini ayrı, birbirinden ayrı olma işin dini yönüdür. Yani dinler başka din mensuplarıyla iyi geçinilmesini, hı hı, fakat çok iç içe olmamasını emreder.
Peki ticarette nasıl ayrılmış bu? Mesela işte Ermenilerin sanatkar olduğu söyleniyor. İşte Rumların ticarette, Yahudilerin ticarette iyi olduğu söyleniyor. Onlarla mutlaka ilişkili içine girmişler. Burada denge nasıl korunmuş?
Şimdi şöyle, ticari alışverişleri Hazreti Peygamber de yapmış. Yani Hazreti Peygamber'in çok yakın ticari münasebetlerde bulunduğu Yahudiler ve Hristiyanların olduğu biliniyor. Hal böyleyken ticari hayat sosyal hayatın biraz dışında tutuluyor. Yani kamusal bir hayat, ticari hayat. Onun için Rumlarla, Ermenilerle, Yahudilerle alışveriş yapılması, ticari ortaklıklar hatta kurulması fazla yadırganmıyor. Yadırganan bunlarla içli dışlı olmak, gidiş geliş yapmak, hısım olmak, kız almak, kız vermek bu gibi şeyler yadırganıyor. Ve bir Yahudi gibi yaşamak, bir Hristiyan gibi yaşamak, onlar içinde bir Müslüman gibi yaşanmak, yani onlar gibi giyinmek yadırganıyor. Yani bir fark gözetiliyor. Ama şu kadar ki elbette ki aynı şehrin birbirine yakın yaşayan insanlar arasında sosyal hayat benzerliği kaçınılmaz. Yani çok zaman kıyafetinden bir Rum kadınıyla bir Müslüman kadını ayırt etmek çok zordur. Ortodoks kadınları da o zamanki Müslüman kadınları gibi giyinirdi. Şu kadar farklı ki daha çok siyahı tercih ederlerdi. Oradan ayrılırlardı. Bunlar Rum kadınıdır diye tefrik ederlerdi.
Yani bu şimdiki çarşaflara mı benzer?
Çarşafa benzer. Zaten çarşaf Rumlardan gelmedir.
Siyah çarşaf.
Müslüman toplumuna Rumlardan gelmedir. Ortodoks Rumlardan, Ortodoks Araplardan gelme bir kıyafettir. Daha önce Osmanlılar'da ferace giyilirdi. Hatta Ermeni kadınlarını Müslüman kadınlarından ayırt etmek hiç mümkün değildi kıyafetlerinden. Çok benzerlerdi. Zaman zaman bazı fermanlar, bazı düzenlemeler yapılmış. Her millet ayrı kıyafet giyecek. Mesela Yahudiler mavi serpuş giyecek. Ermeniler işte yeşil, sarı serpuş giyecek. Bundan ayrılacak gayrimüslim oldukları. Bir de tabii Müslümanların ve gayrimüslimlerin aralarındaki bazı münasebetlerde dini olarak riayet etmesi gereken bazı hususlar olduğu için bu farklılık bundan dolayı önem taşıyor. Yani bu mesela, bir tahkir, daha bir aşağılama manasına gelmiyor.
Yani biz gördüğümüz zaman onları ayıralım, kendi içimize almayalım diye.
Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Hamamda gayrimüslim kadınlarının kunduralarına çıngırak takması veya özel bir futa, peştemal giymesi emredilmiştir. Şimdi şöyle bir durum var. İslam dinine göre Müslüman olmayan bir kadın yabancı erkek hükmündedir.
Sizi yabancı bir erkek görmüş gibi.
Şimdi bunu bilsinler Müslüman kadınları, örtünsünler manasına geliyor. Bunu aşağılayıcı bir şey olarak düşünmemek lazım. Yani bazılarının yorumladığı gibi bu gibi farklı hayat, farklı yaşam. Ha şu var, İslam toplumunda, Osmanlı toplumunda birinci sınıf Müslümanlardır. Hangi ırktan olursa olsun. Bunu bir kere söylemek lazım. Bunun dışında herkes eşittir. Yani bu şeyi gözetmişler.
Yani eşitlik içinde üstünlük var. Öyle
eşitler arasında prima inter pares derler buna. Müslümanlar her zaman eşitler arasında en üstün olanlardır. Bu kaçınılmaz. Bunu da normal karşılamak lazım. Burası bir İslam devletidir. Müslümanların kurduğu bir devlettir. Gayrimüslimler Müslümanların fethettiği yerlerde yaşayan gayrimüslimlerdir. Burada yaşamalarına Müslümanlar tarafından müsaade edilmiş kimselerdir. Yani öldürülmemiş, esir edilmemiş ve yurtlarından sökülüp atılmamış kimselerdir.
Yani onlara zaten bir lütufta bulunulmuş.
Bir lütufta bulunulmuş. Bir zimmet anlaşması yapılmış. Yani sizin malınız, canınız, ırzınız bize ait. Biz bunları koruyacağız. Dininizde duyursunuz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bunun karşılığında bizim otoritemizi tanıyacaksınız.
Ama biz size bu kadar özgürlük veriyoruz ama bilin ki buranın sahibi de biziz.
Bu demektir. Bu demektir.
Yani, kalan da bunu kabul etmiş demektir.
Tabii zaten kebabın şundan şimdi pratik her zaman teoriyi izah etmekte bize yardımcı oluyor. Şimdi Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimlerin hayatlarından o kadar çok memnun olduklarını İspanyol Yahudilerinin koşa koşa buraya geldiklerinden anlıyoruz. Yani bir Avrupa ülkesine gitmemişler. Diyeceksiniz ki onlar Yahudiydi. Avrupalılar zaten Yahudileri, yani Hristiyanlar zaten Yahudileri sevmiyorlar. Peki Rusya, Osmanlı ülkesinde bulunan, Rusya'nın nüfusu çok azdı. Slav asıllı Ortodokslara, hatta Yunanlılara Rusya'ya göçmeleri karşılığında şu kadar ruble, şu kadar yol parası, şu kadar maaş, şu kadar toprak vaat etti.
Giden oldu mu?
Hiç giden olmadı. Ama bunun karşılığında Rus tebasından olanlara hiçbir ayrıcalık vaat edilmediği halde Rus vatandaşlarından Türkiye'ye çok göç edenler oldu. Hatta Rus vatandaşlarından çoğu çocuklarını limanda Türk gemilerine satarak esir olarak hayatlarını Osmanlı ülkesinde esir olarak devam ettirsinler. Rusya'da hür olmaktansa Osmanlı ülkesinde esir olmak iyidir demişlerdir. Bunları ben söylemiyorum. Yabancı seyyahlar, yabancı tarihçiler söylüyorlar. Durum böyleydi. Yani Osmanlı ülkesinde gayrimüslimlerin durumları böyle. Bir mesela şunu söyleyeyim. Müslümanlar her zaman birinci sınıf görülmüştür. Çünkü bu İslam dininin bir gereğidir. Fakat şunu da söylemek lazımdır ki Osmanlı ülkesi hiçbir zaman antisemitik bir ülke olmamıştır. Antisemitik demek Yahudi aleyhtarı demektir. Yani Yahudi düşmanı demektir. Dinler arasında belli sınırlamalar vardır. Fakat bir Osmanlı Türkü için Yahudi öldürülecek, kesilecek, malına el konulacak, soykırıma tabi tutulacak, toplama kamplarına gönderilecek, gaz odalarına konulacak birisi değildir. Bir Osmanlı Türküne bundan bahsetseniz hayretle karşılar, böyle bir şey olabilir mi diye. Aynı şey Hristiyanlar için de cariydi. Yani Hristiyanlar için de Osmanlılar bir düşmanlık siyaseti gütmemişlerdir. Çünkü bu İslam dininin gereğidir. İslam dininde olmayanlara karşı, evet, bir Müslümana karşı beslenen muhabbet belki beslenmeyecektir. Ama düşmanlık da yasaktır. Onlar mallarında, canlarında ve bütün dini inançlarında serbest bırakılmışlardır. Hı hı. İslam dini tarafından. Onun için hiç kimse çıkıp da onların bu haklarını ellerinden alamaz.
Hiç kimse dinin üzerinde olmadığına göre...
Neden dini... Osmanlı Anayasası yoktur? Osmanlı Anayasa demek devletin işleyişini ve vatandaşların hak ve hürriyetlerini teminat altına alan metindir. Şimdi anayasasız neredeyse İsrail ve İngiltere'den başka devlet yok.
İngiltere'de çok küçük var. Bir şey var.
Ufak metinler var, anayasal metinler var. İşte tutuklanamaz, kimse kanunsuz vergi olmaz gibi bazı metinler var. Osmanlılar'da anayasa yoktu. Düşünmemişti anayasa yapmayı. Çünkü anayasaya ihtiyaç yoktu. Çünkü bugün anayasalarda yer alan hak ve hürriyetler zaten Osmanlı ülkesinde cari bulunan İslam hukukunda vardı. Hı hı. Yani İslam hukuku zaten fert ve gayrimüslim hak ve hürriyetlerini düzenlemiştir.
Yani onu tamamlayacak ya da onda eksik görülecek bir şey olmadığı için
bunu kanun çıkartmak abes yani. Çünkü var zaten. Hukuk sisteminde var. Bunu bir padişah değiştiremez. Bir yasama meclisi değiştiremez. Ben böyle bir hak koyuyorum. Gayrimüslimlerin bu hakkını alıyorum. Şu hakkını koyuyorum diyemez. Yani İslam dini onlara bu hakkı vermiştir. Bu hakkı vermiştir. Onun için Osmanlı ülkesinde böyle bir barış kurulmuş. Gayrimüslimler, Osmanlı ülkesinde gayrimüslimler en az Müslümanlar kadar rahat ve huzur içinde yaşamışlar.
Şimdi merak ettiğim bu dediğim gibi hani sosyal hayat içinde nasıl yaparlardı, nasıl yaşarlardı? Mesela aynı mahalle içinde Müslümanlar var, Yahudiler var, Rumlar var.
Az da olsa var.
Karışmış olabiliyorlar. Birbirlerine benzer giyinmeleri de çok uygun olmadığına göre hiç mi komşuluk yapmazlardı?
Komşuluk yaparlar. Hı-hı. Çünkü o zaten İslam dinine aykırı değildir. Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Yani komşunun insan üzerinde hakkı vardır. Müslüman olan komşunun iki hakkı vardır. Yani komşunun bir hakkı var, hı-hı, gayrimüslim ise. Müslümansa bir de Müslümanlıktan doğan, din kardeşinden doğan bir hakkı daha var. Etti iki. Akrabaysa bir de akrabalıktan doğan hakkı var üç. Şimdi buradan anlıyoruz ki gayrimüslim komşuyla komşuluk edilir ve bunun hakkı gözetilir. Bu cariydi. Yani bitişiğinde ben anneannemden çok dinlerdim. Fener'de otururdu. Fener Rumların mahallesidir. Orada az da olsa Türk var. Rumlarla iyi komşuluk münasebetleri içinde olduklarını biliriz. Nasıl iyi komşuluk? Hı hı. Ölümlerine yardım etme, hastalıklarını soruşturma, para istedikleri zaman yardımcı olma, netice itibariyle aynı dinden olmasa bile bunlar Allah'ın kullarıdır. Hı hı. Yani Allah bunlara merhametle muamele ediyorsa kulların onlara zulümle muamele etmeye hakları yoktur. Hı hı. O bir kere bedi bir hakikattir. Sevilmeyecek olan, beğenilmeyecek olan onların dini inançlarıdır. Dini inanç bir Müslümanlar beğenilmez, tasvip edilmez. Çünkü o zaman kendini inkar etmiş olur. Hı hı. Ama yani onlar gibi hareket etmez dini inançlarında. En az öyle diyelim. Beğenmemek o demektir. Yoksa senin dinin şöyle kötüdür diye sövmüyor.
Hı hı. Ona da hakkımız yok zaten.
Ona da hakkı yok. Herkesin tercihi. Çünkü kalp kırmak yasak. Hı hı. Kalp kırmak yasak. Yani mesela bir diyor kitaplarda ben okudum. Bir gayrimüslim diyor. Hazreti Muhammed'in koyduğu sistemi ben doğru bulmuyorum dese kendisine ceza verilmez. Ama Hazreti Muhammed'e hakaret etse ceza verilir. Çünkü artık bu hakarettir diyor. Hakaret etme hakkı yok. Hı hı. Ama öbürü fikir hürriyetine girer
eleştiri
diyor.
Eleştiri yapıyor.
Eleştirebilir. Yani kabul etmiyorum, ben bunu tasvip etmiyorum, benim için bu doğru değildir diyebilir. Zaten öyle olmasa dinde olmaz. Buna izin verilmiş. İslam hakimiyetinde olan ülkelerde bile böyle. Hı hı. Fikir hürriyeti var. Ona tanımış ama hakaret etmeyecek. Sövmek, hakaret etmek hürriyeti yoktur. Müslümanlar için de böyle. Yani gayrimüslimlere hakaret etmek, onların kalbini kırmak, hatta mesela gavur denmesi, gavur gayrimüslim demektir. Hı hı. Fakat halk dilinde biraz kaba bir
biraz tahkir tarafı
yer tuttuğu var. İçin bunun söylenmesini yasaklıyor kitaplar. Çünkü karşı taraftakiler kendilerini mümin biliyorlar, üzülürler böyle yaptıkları, hı hı, zaman. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, kimseyi üzmek insanın hakkı değildir. Şimdi mahallelerde oturuyorlar, elbette ki komşuluk ilişkileri olacak. Hı hı. Komşuluk ilişkileri zaten Türklerin, Müslümanların tabiatında vardır. Kim olursa olsun, bu dini bir vecibedir. Ama mesela onların dini ayinlerine katılmak, onların dini günlerinde sevinmek, onların inançlarını beğenmek bu yasaklanmıştır. Buna sebebiyet verir diye de aynı mahallelerde oturmaları mümkün mertebe önlenmeye çalışılmıştır. Hı hı. Yani onun için Osmanlı İstanbul'unda her azınlığın kendi mahallesi vardı. Ama bu mutlak değil. Hı hı. Mesela Fener aristokrat üst sınıf Rumların yaşadığı bir semt idi. Ama burada gayrimüslimanlar da vardı. Özellikle son zamanlarda. Klasik devirde belki bulamazsınız ama son zamanlarda var. Balat, orta sınıf Yahudilerinin yaşadığı bir kasabaydı. Orada da Müslüman zor bulurdunuz. Ama vardı. Tek tük de olsa vardı. Dolayısıyla onlar zaten birbirleriyle komşuluk ederlerdi. Problem zaten Müslümanlarla azınlıkların komşuluğundan kaynaklanmıyor. Onların birbirleriyle olan komşuluklarından kaynaklanıyordu. Mesela Rumlarla, Ortodokslarla, Ortodoks, hı, olmayan Hristiyanlar birbirleriyle asla geçinemiyorlardı. Bunların başına Ermeniler geliyor.
Onlar aynı mahallede oturmazlardı o
mümkün
zaman.
Mümkün değil, oturamazlardı zaten. Oturmaları mümkün değildi. Hele hele bir Yahudi bir Hristiyan mahallesinde, Fener'de bir başka Hristiyan mahallesinde mümkün değil oturamazdı. Yaşatmazlardı. Sebebi şu, Şimdi bu biliyorsunuz tarihi bir düşmanlık var Hristiyanlarla Yahudiler arasında. Bu düşmanlığı egzajere eden, abartan bazı olaylar da var. Şimdi bunların bir hamursuz bayramı vardır Yahudilerin. Fısık bayramı derler. Orada hamursuz yani mayasız ekmek hamur pişirirler. Bu şeyin özelliği odur. Onun için hamursuz bayramı denir. Esas fısık bayramıdır. Bir nevi hac bayramı gibi bir şeydir o. Hasat başlama günlerinde kutlanır. Hasadın başladığı günlerde kutlanır. Şimdi Hristiyanlarda şöyle bir şaia var. Bu hamursuzu nasıl yapıyorlar Yahudiler? Bir Hristiyan çocuğunu kaçırıyorlar. İğneli bir fırçaya atıyorlar. O iğneli fırçadan çocuğun akan kanlarını topluyorlar. Onunla o hamuru pişiriyorlar. Şimdi bir kere kandan hamur pişirilmez. Bak bu cahilliğe bakın. İkincisi Yahudi şeriatında, Müslüman şeriatında olduğu gibi kan yenmez. Yani Yahudinin kanı da yenmez, hayvanın kanı da yenmez. Kan şiddetle yasaklanmıştır. İslam dininde de öyledir. Kan yenmez. Etin üzerindeki kan yenir sadece.
Yani pişerken oluşan kan.
Ama mesela şimdi bazı çok lüks Avrupa lokantalarında kanla pişirilmiş yemekler biliyoruz. Ama bu İslam şeriatında da Yahudi şeriatında haramdır. Bir kez zaten bu mümkün değil. Bu mümkün değil.
Ama birbirini bilmemekten kaynaklanıyor.
Tabii bilmekten kaynaklanıyor biraz da. Ayrı, aykırı ve ayrı gruplar zaten.
Ayrı tutmak için özellikle de pompalanmış olabilir.
Olabilir, olabilir. Fakat bu çok problemlere sebebiyet verdi. Gün geçmiyordu ki bir Hristiyan çocuk kaybolsa, efendim bunu Yahudiler kaçırdı diye.
Mahallelerine hücum.
Mahallelere hücum. Tabii Osmanlı emniyeti buna mani oluyor. Yani Osmanlılar Yahudileri koruyordu Hristiyanlara karşı. Arkasından mahkemelere müracaat. Divan kararları bunlarla dolu. Şikayet ama aslında astarı yok böyle bir şey. Yahudileri taciz etmek için getirilmiş bir ama Osmanlılar işte aracı, şimdi nasıl mesela Filistin'de Osmanlı olsaydı da bu problemler olmasaydı diyorlar. Filistin biliyorsunuz Hristiyanların her mezhebinin ve aynı zamanda Yahudilerin ve aynı zamanda Müslümanların mukaddes şehridir. Bak ve enteresan ki üç dinin de mukaddes mekanları aynı mekanlar. Mescid-i Aksa mesela. Yahudiler mukaddes biliyor. Hı hı. Çünkü Hazreti Davut ve Süleyman yaptırdı. Hristiyanlar mübarek biliyor. Hazreti İsa'nın bulunduğu, geldiği, girdiği, ibadet ettiği yer. Müslümanlar mübarek biliyor. Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yer. Şimdi böyle olunca Mescid-i Aksa, bunun anahtarı bir onbaşı da duruyordu Osmanlı onbaşısında. Belli zamanlara bölmüşlerdi. Üç dinin mensupları da o belli zamanlarda gelip ibadetlerini rahatça yapıyorlar.
Tek bir onbaşı.
Evet, bir Osmanlı onbaşı başında fesi üzerinde şeysi tüfeğiyle anahtar onbaşı da.
Ama tabii o onbaşı değil ya, arkasındaki Osmanlı
tabii,
adı değil mi onun?
Tabii o onbaşı değil. O bir pırpırın arkasındaki Osmanlı adı. Evet. Şimdi de onu arıyorlar. İşte İstanbul'da böyleydi. Yani bu gayrim. Sonra bir de Ermeniler arasında Katolik ve Gregorian farkı çıkınca bunlar da birbirlerine düşman oldular ve mahallelerini ayırdılar. Gün geçmiyordu ki Ermeni gençler arasında çatışmalar çıkmasın. Bunlar hep Osmanlılar önledi. Yani bu Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin varlığını Osmanlılara borçlular.
Nasıl bir dengeydi bu? Yani şimdi düşünüldüğünde dünyada hiçbir yerde kurulamayan, Amerika kurmaya çalışıyormuş gibi, yani sistem olarak kurmaya çalışıyormuş gibi görünse de çok uzağında kaldığı bir gerçek. Son yaşanan olaylardan sonra. Bu nasıl bir isimdi? Nasıl bir varlıktı?
Şimdi Osmanlı sistemi demek denge sistemi demektir. Çünkü Osmanlıların doğduğu, büyüdüğü ortamı düşünün. Selçuklu Devleti yıkılmış. Moğollar istila etmiş. Böyle bir ortamda doğuyor. Arkasında ikinci bir Timurhan istilası. Hep bir denge siyaseti.
İlmi siyaset dedi.
İlmi siyaset budur işte. Etrafındaki olayların, insanların ve zamanın şartlarını nazar itibariyle iyi almak demektir. Hı hı. Ve bunları güç odaklarını birbirine zarar vermeyecek ve dolayısıyla kendisine zarar vermeyecek şekilde manipüle etmektir. Şimdi Osmanlılar daha önce söylemiştik. Saray, ulema, ordu ve bürokrasi arasında dengeyi kuruyor saç ayağı arasında. Gayrimüslimler arasında da bu dengeyi kuruyor. Zaman zaman Rumlara, zaman zaman Ermenilere, zaman zaman Yahudilere yaklaşarak bir denge siyaseti kurmuş. Mesela Yahudiler bankerdirler. Sarayın acil para ihtiyacında bunlar destekte bulunurlardı. Diğer Rumların mesela ön plana çıktıkları zamanda saray Yahudiler lehine kullanıyor inisiyatifini. Hmm. Mesela bir Yahudi banker Yosef Nasi o kadar yükseliyor ki Naxos prensi, Kıbrıs prensi oluyor. Hatta Kıbrıs kralı olmaya uğraştı fakat ömrü vefa etmedi. Sokollu Mehmet Paşa mücadele. Fakat padişah tutuyordu onu. Padişahın tutması kara kaşına kara gözüne hayranlık değildi. O bir denge siyasetiydi. Hı hı. Arkasından Rumları. Rumlar hep birinci sınıf olmuştur Osmanlılarda. Yani
Müslümanlardan sonra onlar mı geliyor?
Hatta Tanzimat Fermanı ilan edildiği zaman orada malum bütün gayrimüslimler eşit statüde kabul ediliyor. Hatta Sultan II. Mahmud'un sözü var. Ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudisini havrada ancak tefrik ederim. Onun dışında hepsi benim evlatlarımdır diyor. Bir baba şefkatidir bu. Baba şefkatinin bir izharıdır. Rum piskoposu, İznik piskoposu da dinliyor Tanzimat Fermanı'nı. Tanzimat fermanı okunuyor, kırmızı atlas bir keseye konuyor, ağzı bağlanıyor. İznik piskoposu diyor ki, metropolite özür dilerim, bir şey de metropolittir çünkü Rumlarda, İnşallah okunduğu keseden bir daha çıkmaz diyor.
Tabii kendi haklarını kaybedecek.
Neden diyorlar? Yazıklar olsun devleti Aliye'ye diyor. Biz İslam'ın tevefukuna razıydık. Biz İslamiyet'in üstünlüğüne razıydık. Devlet bizi çıfıtlarla, Yahudilerle bir etti.
Aynı statüye girdi. Var.
Böyle demiş Rumlar.
Kuvvetli bir sitem.
Fakat şimdi tabii Rumlar orada. Böyle ayrı ayrı söylemek de belki daha iyi, incelemek iyi olur. İnsanları bir, çünkü bu azınlıklar hassas bir şey olduğu için fazla üzerinde durulmaz. Halbuki herkesin umumi kültür olarak bilmesi gereken şeylerdir. Çünkü bu bizim renklerimiz ve tarihimizdir. Çok olayları adlandırmak da böyle mümkün olabilir. Şimdi Rumlar bu imtiyazlı statülerini biraz kendilerine sebebiyet verdiler. Biliyorsunuz Fransa İhtilali sonrasında Avrupa'da milliyetçilik cereyanı yayıldı. Ve bu milliyetçilik cereyanından en çok etkilenenler de Yunanlılar oldu. Yunanlar çok eski bir medeniyetin varisi oldukları için vaka o zamanki Yunanların pek o medeniyetle alakası kalmamıştı. Basit kaba saba bir Balkan halkıydı, topluluğuydu. Fakat Yunan adı, Yunanca konuşmaları, o coğrafyada bulunmaları Avrupa'nın romantikleri tarafından aşırı bir sempati doğurdu. Bütün Lord Byron'lar, Shelley'ler gidip Yunan isyanına katıldılar. Rusya'nın teşvikiyle Yunanistan'da bir isyan çıktı. Uzunca sürdü bu isyan. Osmanlı Devleti isyanı bastırdı ama Mora'yı kaybetti. Mora ve Atina'da bir Yunan krallığı, prensliği kuruldu. Başına da bir Danimarkalı prens geçirildi. Denge siyaseti işte, Avrupalıların denge siyaseti.
Onların da bir siyaseti.
Danimarka tarafsızdır. Danimarka yani İngiliz prensi değil, Rus prensi değil, Fransız prensi değil. Bir Danimarka prensi.
Peki bunca milliyetçilik akımıyla ortaya çıkan şey, Yunanlıların
garip
orada
durum.
Neden?
İşte Ortodoks oldu, adını Otto. Othon aldı. Yani Yunanlılaştı güya. Şimdi bu Yunan hanedanı o Danimarkalı prensten gelir. Şey de onlardandır. Edinburgh dükü. Kraliçe Elizabeth'in kocası da Yunan prensidir ama Yunanca'yı bilmez çünkü Yunanistan'da hiç bulunmadı. Danimarka asıllı bir prens.
Hani ara sıra Yunanistan'a Ege adalarına tatile gelmelerinin sebebi bu yani.
Tabii oranın prensidir. Yunan tahtının da varisidir. Fakat Danimarka asıllıdır. Bu bir siyasettir. Avrupa siyasetidir. Osmanlı ülkesinden bağımsızlığını kazanan her devletin başına, mesela Romanya'nın başına da bir Hohenzollern Prusya prensini geçirmişlerdi. Bulgaristan krallığının başına Saksonya prensini geçirmişlerdi.
Onun hele hiç alakası yok.
Evet, öyle.
Peki bir şey soracağım şimdi. Başka bir yere geldik ama şimdi her yerde bakıyorsunuz formalite icabı bile olsa bir kraliyet var. O Türkiye'de yaptıklarının sonrasında oluşan tablo niye böyle oldu?
Şimdi kraliyetin kaldıracağı bünyeler var, kaldırmayacağı bünyeler var. Kraliyetin icap ettiği yerlere kraliyet, cumhuriyetin icap ettiği yerlere cumhuriyet koyar umumi güçler. Yani planlayanlar öyle planlarlar.
Elbette cumhuriyet rejim olarak içinde bulunduğumuz, sistemini benimsediğimiz, içinde olmaktan hoşnut olduğumuz bir sistem ama hani bir denge varsa eğer işte Danimarkalı birisini alıp
şimdi Osmanlı ülkesine kimi kral yapabilirsiniz? Yani bir Rus prensini kral yapamayacağınıza göre. Peki o zaman kral yaptığınız zaman eski hanedanın ne suçu vardı derler.
İşte onu anlamaya
çalışıyorum. Bir de Osmanlı ülkesinde aristokrat sınıf yok idi. Yani Osmanlılar buna mani olmuşlardır. Kraliyet saltanatı tehdit edebilecek, devletin bütünlüğünü tehdit edebilecek aristokrat ailelerin teşekkülüne imkan vermemişlerdir Osmanlılar. Devşirme siyasetinin sebebi de budur.
Ve mal sahibi olmanız da çok zor.
Tabii,
hepsi devlete kalıyor.
Hepsi devlete kalıyor. Onun için bir asil aile de yok. Hatta o ihtilallerde hanedanın bir oğlanı var. Ne yapacağız diye Yeniçeriler eyvah bu da ölürse ne yaparız diye düşünmüşlerdir. Yani ihtilal yaptıkları halde yine o saltanat hanedandan vazgeçememişlerdir. Osmanlı hanedanı birlik beraberlik sembolü olmuştur. Ama artık Osmanlı hanedanının bu haliyle devamı o zaman dünya siyasetine hakim olan Anglo-Sakson siyasetine aykırıydı.
Yani İngiliz.
İngiliz siyasetinin sebebi de şuydu. Bu çok artık bilinen bir hakikat. 1922 yılında yani saltanatın kaldırıldığı sene dünya topraklarının 1/4 İngilizlerin hakimiyeti altındaydı. Kanada, Afrika'nın hemen 1/4, yarısından fazlası. Orta Doğu'nun tamamı, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Hindiçin, Avustralya.
Sömürge tanımına bakmak için İngiltere'yi
görmüştü. Şimdi bu 1/4'ün de büyük çoğunluğu Müslüman ülkelerdi. Ki bir Hindistan var zaten, tacın incisi, çok kalabalık bir Müslüman nüfusu barındırıyor. Malezya'sı, Orta Doğu'su, Irak, Filistin, Arabistan, Mısır hep İngiliz işgalinde, Yemen. Şimdi halifenin, yani Osmanlı hanedanının dolayısıyla halifenin varlığı İngiliz siyasetine tamamen aykırıydı. Onun için ne yapıp yapıp, hatta Mustafa Kemal'e de baskı yapmışlardır. Mustafa Kemal önce halifeliği muhafaza etti biliyorsunuz. Yani iki sene sonra halifelik kaldırıldı. Aşırı baskıyla halifeliği kaldırttılar. İngilizlerin hakiki maksadı halifeliğin kaldırılmasıydı.
Yani bir alternatif görüyorlardı, evet, varlıklarını.
Yani bu bir, bu İngiliz nüfuzuna aykırıdır. Yani halife öyle veya böyle bir prestij sahibidir. İngiliz müstemlekelerindeki halkın halifeye karşı bakış açısı müsbettir. Ne olursa olsun. Bu müsbet bakış açısını ortadan kaldırmak için halifeliği ortadan kaldırmışlardır. Ve halifelik aleyhtarı çok propagandalar yapmışlardır. İşte halifenin Kureyş kabilesinden olması lazımdır. İşte Araplar mukaddes cihat fetvasına uymamışlardır. Halifenin artık bir gücü kalmamıştır gibi. Fakat halifenin hiç gücünün kalmadığı 20'li yıllarda Rusya Müslümanları 5 milyon altın ruble, Hindistan Müslümanları yaklaşık 20 milyon sterline yakın para göndermişlerdir halifeye yardım olsun diye.
Evet, güçsüz olduğu
zamanlar. Güçsüz olduğu zamanlar böyledir. Onun için o ayrı bir siyaset tabii. Fakat bu yabancı bir prensin Osmanlılardan ayrılan, şimdi mesela Bulgaristan ayrılmış, bir Bulgar'ı neden Bulgar kralı yapsın ki o zaman Avrupa'ya hakim olan güçler? Bulgaristan'da bir emelleri var. Bu emelleri gerçekleşsin diye Bulgaristan'ı Osmanlı ülkesinden ayırdılar. O emeller de Bulgaristan'ın ne Osmanlıların ne de Rusların elinde kalmamasıdır. Eğer bir Bulgar geçerse başa, kaçınılmaz olarak orada bir Rus hakimiyeti olacaktır.
Yakınlaşacak.
Kim geçeceksiniz o zaman oraya? Tarafsız bir prens, ki bu da Alman prensidir. Alman prensi, evet ben Bulgar oldum, adımı değiştirdim, Boris yaptım, efendim Ortodoks oldum dese de köken itibariyle Alman, hatta bir Alman dükünün oğlu hala babası sağ, Saksonya dükü. Onun için manipülasyonu kolaydır. Bu Romanya kralı böyledir. Bir tek Yugoslav kralı şeydir. Yugoslav asıllıdır. Onu da şöyle düzenlemişlerdir. Karayorgeviç isyanı başlatan kimseydi. Bir de Obrenović vardı. İki kahraman vardı Sırplarında. İngilizler karşı darbelerle bunları manipüle etmişlerdir. Mesela Karayorgeviç hanedanı başta İngiliz siyasetine aykırı bir siyaset güttüğü zaman Obrenović'lere yardım ederek isyan ettirmişlerdir. Obrenović'ler başa geçmişlerdir. Karayorgeviç'ler
yani
sürgüne.
Yani ikili oynamak gibi.
İkili oynamak gibi.
Küçük bir aradan sonra biz kaldığımız yerde Mora Yarımadası'nda kurulan Yunan Krallığı'ndan
İstanbul'a nasıl tesir etmiş onun üzerinde
duralım. Ondan konuşacağız. Ayrılmayın lütfen. Can Doktor Ekrem Burak ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Hakikaten bugün daldan dala gidiyoruz, evet, ama çok bilgilendirici ve verimli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu içinde Rumların azınlıklar içinde bir üstünlüğü var olduğunu söylemiştik ve bunun sebebinin de Balkanlarda çıkan isyan sonrasında Mora Yarımadası'nda kurulan Yunan Krallığı'yla ilişkili olduğunu söylemiş ve kalmıştık. Buyurun.
Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti, Rumeli'ye geçtiği zaman Osmanlılar, Rumeli'de sadece Ortodokslar vardı. Yani Osmanlıların ilk azınlık tebaları Ortodokslardır. Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Romenler ve Arnavutlar, o zaman Arnavutlar. Ve diğer küçük Balkan kavimleri. Dolayısıyla ilk azınlıklar Osmanlılarda Rum olmuştur. Daha sonra Fatih İstanbul'u fethedince Rum patriğini yüksek bir mevkiye getirmiştir. İstanbul patriğini. Yani İstanbul Fener Patrikliğini kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Fener Patrikhanesi bir Osmanlı kurumudur. Osmanlılar kurmuştur onu. Osmanlıların menfaatleri için kurulmuştur ve bu menfaatlere de uygun çalışmıştır. Uzun yıllar. Padişahın mahiyetinde birisidir. Vezir rütbesi vermiştir. Protokolde yeri vardır. Ama bütün hesabı da ondan soruyor. Daha önce anlatmıştık millet sistemi.
Evet, böyle, hakları veriyor ama bir aksama olunca da
bir şey de diyemiyor yani. Netice itibariyle devlet güçlü. Şimdi bu Ermenilerin gelmesi, Yahudilerin gelmesi ikinci sonradan geldikleri için hiçbir zaman Rumların statüsüne çıkamamışlardır. Rumlar her zaman birinci sınıf azınlık olmuşlardır Osmanlılarda. Zengin idiler, güçlü idiler, devletin belli kademelerinde görev aldılar, tercümanlık gibi, yurt dışı işler gibi, o zamanki telakkiler bunu gerektiriyordu. Mesela Bizans aileleri vardı, soylu aileler. Bunlardan Müslüman olanlar Osmanlı Devleti Sancakbeyi yaptı, Beylerbeyi yaptı. Müslüman olmayanları Fener'de yaşarlardı, bunlara Fenerbeyleri derlerdi. Şimdi bu Fenerbeylerinden birinin evi Haliç kıyısında turistik bir lokantadır.
Hani?
Fener Köşkü.
Fener Köşkü.
Evet. Mavrokordato Köşkü. Mavrokordatolar. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Şimdi bu Yunan isyanı çıkınca bu İstanbul'daki zavallı Rumlardan bazı gençler bu işe katıldılar. Fakat tabii bu bir kamuoyudur. İstanbul halkı Roma, Yunan isyanını duyunca, tabii Yunan isyanı demek şu demek, Teselya'da binlerce Türk göğüne girdi Yunanlılar. Binlerce Türk göğündeki insanları kestiler. Binlerce insan öldü. Bunların yarısı Müslüman Arnavutlar, yarısı Müslüman Türklerdi. Yani o Yunanlılar Mora'yı ve Atina'yı teselliyi ele geçirdiler ama neyin pahasına ele geçirdiler? Oradaki, orası Müslümanların yaşadığı bir memleketti. Hı hı. Mesela meşhur tarihçi Naima'nın Naima Patras'ta yaşamaktadır. Patras, Mora Yarımadası'nda bir şehirdir. Ne camisi kalmış, ne medresi, ne mezarı bugün bile yok.
Peki kendilerine tanınan özgürlüğü neden bir başka sınırı ya da kendilerine sınır oluştururken?
Tarihte kavimler böyle hatalar yaparlar. Böyle alet olurlar. Yani bunlar tamamen Ruslara alet oldular. İngilizler de bunu destekledi. Ruslara, Fransızlara karşı Rusları destekledi orada. Ruslar umumiyetle dünya politikasında ikili siyaset izlemeleriyle meşhurdur. Zaman zaman İngilizlere yaklaşırlar. Umumiyetle onlara yaklaşırlar. Bazen de Fransız-Almanlara yaklaşırlar.
Çıkarlarına göre.
Bir ara Amerika'nın karşısında oldu. Şimdi gene mesela bakıyorsunuz Amerika'nın İngiliz yakınlaşmasıyla onlara yaklaşıyor. Onlara karşı tehdit kullanıyor falan. Tarihte de böyleydi. O zamanlarda da işte İngilizlerle Ruslar anlaştılar. Bu adayı kurdu. Fakat İstanbul Rumları için bu bir felaket oldu. İstanbul halkı bu katliam haberini duyunca, biraz da tabii bu haberler abartılır mı, mübalağa edilir. İstanbul Rumlarını, önüne gelen İstanbul Rumlarını taciz etmeye başladı. İstanbul Rumları evlerinden dışarı çıkamadılar. Bir müddet. Çok gadaba geldi İstanbul halkı. Çok gadaba geldi. Ve işte bunun bir sosyal sonucu da adaların şenlenmesidir. İstanbul'daki adalar var ya, o zamana kadar üstünde tek bir kişinin yaşamadığı bir adalardı onlar. Bir kişi bile yaşamazdı orada. Birkaç papaz falan vardı. Heybeliada, Burgazada, Küçükada, Büyükada bunlar boş idi. 1821'den sonra İstanbul'da yaşayan Rumlar korkudan adalara sığındılar.
Yani kendilerini bir noktada dışladılar.
Evet, dışladılar. Adaya geçmek var. Ve adalar o zaman şenlendi. Mesela bu Yunan isyanı bir neticesidir. Ve artık şimdi şöyle bir durumu var. Yunan isyanını tertipleyenlerden Alexander Ypsilanti İstanbullu bir Rum idi. Rus çarının yaveriydi. Bu iş şey yaptı. Tertipleyen buydu. Fener beylerin en önde geleni Mavrakordatolar, yıllarca dış işleri bakanlığı müsteşarı diyebileceğimiz bir seviyede çalışmış olan Mavrakordatolar, büyük bir gaflet eseri Yunan kralı olacağız düşüncesi Yunan krallığı sana yedirirler mi? İsyanı tertipleyenler arasındaydı. Sonunda ne kral olabildi? Her şeyini terk edip yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Kalan fertleri idam edildi ailenin. Mavrakordatoları.
Burada İstanbul'da.
İşte o ev onlarındır, Fener Köşkü denilen şey. Üçüncüsü Patrik Gregorios. Patrik Gregorios burada affedilmez bir hata işledi. Filiki Eterya Rusya'da Odessa'da kurulmuştur. Yani Yunan istiklalinin başlangıcı odur. Sonra etnik Eterya olmuştur. Bu Filik Eterya'ya bir dostane mesaj göndermiştir Patrik. Ben de sizin arkanızdayım. Ha. Fiilen bu işin içinde olmam ama dualarımla bir de güvendiğim birisini temsilci olarak gönderiyorum diye o toplantıya katılmıştır.
Orayı da boş bırakmak istememiş.
Boş bırakmak istemedi yani. Muhtemelen başarıya kavuşur da İstanbul'a düşerse ben şeyimi kaybetmeyeyim diye affedilmez bir hata işledi. Tabii bu hata daha sonra Fatih Sultan zamanın padişahı Sultan II. Mahmud elbette Patrik'ten daha uyanıktı. Bunu haber aldı. İstihbarat çok önemlidir. Patrik padişahın bunu haber aldığını öğrenince bütün Yunan isyancılarını aforoz etti. Yani ben o işin içinde değilim diye. Fakat padişah bunu yutmadı. Bir ayinde içeri giren askerler Patrik, iki piskopos ve üç papazı tutukladılar. Patrik Patrikhanenin kapısında, diğerleri de İstanbul'un muhtelif yerlerinde idam edildiler. İşte Patrik Gregorios'un idam edildiği kapı bugün kapalıdır. Orada bir Türk hükümdarı asılmadıkça kapının açılmayacağını o zamanki Rum azınlığı yemin etmişler. Hmm. Kapı hala kapalıdır.
Kapalı.
Sonra gelen Rum Patrikleri tamamen hükümet yanlısı bir siyaset izlemişlerdir. Çok ustaca ve tekrar Rumlar eskisi kadar olmasa da yine eski itibarlı mevkilerine gelmişlerdir. Fakat artık Osmanlı hükümeti bir daha onlara güvenmemeye başlamıştır. Hmm. Mauryoniler gene güçlü aileler olmuş, gene ticaret. Yani ortalık durulmuş, süt liman olmuş ama Rumlar hiçbir zaman eski, işte onun üzerine Tanzimat Fermanı ilan edildi. Onun için bizi onlarla bir etti. Sebebi odur. Siz o şeyinizi kaybettiniz. Ondan sonra Osmanlı ülkesinde yavaş yavaş Yahudilerin yükseldiğini görüyoruz. Yahudiler ticareti, sanatı ve diplomatik ilişkileri kontrol altına almışlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür haftada ederim. Yine birbirinden güzel konulara değindik ve çok bilgilendirici oldu bizim için. Doçent Doktor Ekrem Burak İkinci'yi uğurluyoruz. Birazdan bir başka misafirle yine birlikte olacağız. Bizimle kalın lütfen.